Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Müberra Ellialtıoğlu, eserin adı Kyoto, yazarı Yasunari Kawabata, Türkçe'ye çeviren Esat Nermi, türü roman, Cem Yayın Evi. Bu kitap 221 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 5 Ocak 2013. Kurum telefonu 0312 363 77 46. 1. Bölüm İlkbahar Çiçekleri. Chieko ihtiyar ak ağacın gövdesinde menekşelerin açtığını gördü. Bu yılda çiçekler açıyor diye düşündü ve o zaman sevgili ilkbaharı selamladı. Evlerin karma karışık yığını ortasında uzanan daracık bahçedeki bu ak ağaç bir dev gibi yükselmekteydi. Gövdesi genç kızın vücudundan daha kalındı ama yer yer kuruyarak dökülmüş, yosunlarla kaplı sert kabuğu Chieko'nun genç vücuduyla pek tabii karşılaştırılamazdı. Ak ağaç Chieko'nun kalçası hizasında hafifçe eğilmiş ve sağ yana doğru kızın başını aşan bir kemer meydana getirmişti. Bu kemerin üzerinde dallar her yöne kol atıyor ve bahçeyi egemenlikleri altına alıyordu. Uzun dalların uçları kendi ağırlığının altında yere doğru sarkmıştı. Eğrildiği yerin biraz aşağısında gövde iki kere yarılmıştı. Menekşeler işte bu iki yarığa yerleşmişlerdi ve her baharda çiçek açıyorlardı. Chieko kendini bildi bileli bu menekşe salkımları orada durmaktaydı. Birbirlerinden aşağı yukarı bir ayak boyu uzaklıktaydılar. Chieko gelinlik çağı gelince bazı kez şöyle düşünmüştü. Menekşeler birbirlerine kavuşabilecekler mi acaba? Acaba tanışıyorlar mı birbirleriyle? Birbirine kavuşmanın ve birbiriyle tanışmanın menekşeler için ne anlamı olabilirdi? Ağacın gövdesindeki küçük oyuklarda her bahar yapraklar yeşerir ve sonra da çiçek açardı. Çoğu kez bunlar 3, en çok da 5 tane olurdu. Chieko balkondan ağacı gözler ve zamanı gelip de hayat ağacın üstündeki menekşelere değince bir yalnızlık duygusu yüreğini kaplardı. Burada doğmuşlar, burada yaşıyorlar ve yaşamlarını burada sürdürecekler. Mağazaya gelen müşteriler gösterişli ak ağaca hayran olurlardı ama hiçbiri üzerinde açan menekşeleri fark edemezdi. Tepesine kadar yosunla kaplanmış kalın gövde, şişiklerinde kocamışlığın gücüyle hala heybetli, hala hoş görünüşlüydü. Oraya yerleşmiş kendi halinde menekşeler ise göze çarpmıyorlardı. Fakat kelebekler onları öğrenmişlerdi. Chieko, menekşelerin yeniden çiçek açtığını keşfettiği sırada, yerde uçuşan küçük beyaz kelebeklerden birkaç tanesi, ak ağacın üstüne doğru yükselip menekşelerin çevresinde kanat çırpmaya başladılar. Kırmızı yaprakçıklarını sürmeye başlamış olan ağaç, kelebeklerin dans eden beyazlığında parıldamaktaydı. Çiçek açmış küçük menekşe kümelerinin incecik gövdeleri, gövdenin tatlı yeşil, taze yosunları üzerine düşüyordu. Buram buram tüten yumuşak bir bahar günüydü. Beyaz kelebekler bahçenin içinde dört dönüyorlardı. Chieko balkonda oturup kaldı ve menekşeleri seyre koyuldu. "Benim için bu yılda böylesine güzel çiçek açmaları beni sevdiklerinden," diye fısıldamak istiyordu onlara. Ağacın kökünün hemen yanında menekşelere doğru yükselen eski bir taş fener vardı. Fenerin alt tarafında bir kabartma bulunuyordu. Babasının bir zamanlar anlattığına göre kabartma Hazreti İsa'yı tasvir ediyordu. Chieko o zaman "Meryem Ana olmasın?" diye sormuştu. "Kitano'daki Tenyin Tapınağı yakınlarında buna benzeyen daha büyük Meryem Ana resmi görmüştüm." Babası "Bu Hazreti İsa'dır." diye kestirip atmıştı. "Baksana kucağında çocuk taşımıyor." "Ah öyle ya." Chieko başını eğerek bu sözü doğrulamış, sonra da "Bizim atalarımız arasında Hristiyan var mıydı?" diye sormuştu. "Elbette yok. Bu fener bir bahçıvan ya da bir taş oyucu tarafından getirilip buraya konulmuş olmalı. Öyle görülmemiş bir şey değil. Bu Hristiyan feneri belki de Hristiyanlığın henüz yasak olduğu zamanlardan kalmaydı. 1550 yılından itibaren Portekizli Cizvit misyonerleri tarafından Japonya'ya sokulan Hristiyanlık 16. yüzyılda devlet tarafından yasaklandı. 1603'ten sonra da Tokugawa Shogunat'ın kısmen zalimce kovuşturmasına uğradı. Yasak kararı Meiji çağında 1868 kaldırıldı. Yasak süresince bu dinin mensupları inançlarını gizlice sürdürdüler. Göze çarpmamak için dini tasvirlerinde haç işaretini bile kullanmadılar. Taş kabaca yontulmuş ve yer yer çatlamıştı. Rüzgarların ve yağmurların etkisiyle dökülmeye başlamış kabartmanın üstünde baş, gövde ve ayaklar güçlükle seçilebiliyordu. Belki de aslında derinliği fazla olmayan bir kabartmaydı. Figürün kollarının geniş yeni, elbisenin eteğindeki saçaklara kadar uzanıyordu. Görünüşe göre ellerini kavuşturarak göğsüne doğru kaldırmıştı. Ama şekil tam seçilemiyordu. Her haliyle basit bir çalışma olan bu figür Buda'nın ya da Jizo'nun. Jizo aslında bir Hindu tanrısıdır. Japonya'da özellikle köylerin, yolların, kırların koruyucu tanrısı olarak halk arasına yayılmıştır. Taştan yapılmış tasvirlerinden çok daha başka bir etki uyandırıyordu. Mağazanın bahçesindeki Hristiyan feneri şimdi ak ağacın yanı başında öylece durmaktaydı. Bir inancın eski tanığı olarak etkilemek gücünü yitirmiş, sadece yaşlı ve saygıdeğer bir görünüş içindeydi. Bir müşterinin dikkatini çekince babası keyifli bir edayla bir İsa resmi derdi. Taşı kararmış bu fener bir kimsenin ilgisini de pek seyrek çekerdi. Ona kimse aldırış etmiyorsa bu bir ya da iki bahçe fenerinin her yerde her zaman görülen şeylerden oluşundandı. Chieko'nun bakışları menekşelerden aşağıya İsa figürüne doğru indi. Genç kız misyoner okullarına gitmiş değildi. Sırf İngiliz diline olan sevgisinden küçük Hristiyan kiliselerine girmiş çıkmış ve İncil'i de okumuştu. Ama dökülmeye başlamış bu eski fenerin önünde çiçekler kurban etmek ya da mum yakmak zıddına gidiyordu. Taşın üstünde hiçbir yere de haç işareti yapılmış değildi. Chieko fenerden tekrar menekşelere döndü. Çiçekler ona Meryem Ana'nın yüreği gibi görünüyorlardı. Birden aklına eski tamba seramiğinden bir kutuda yetiştirdiği cırcır böcekleri geldi. Çok zaman önce ihtiyar ak ağaçta menekşeleri daha yeni keşfettiği sırada cırcır böcekleri toplamaya başlamıştı. 4 ya da 5 yıl oluyordu. Ortaokuldan bir kız arkadaşının odasında cırcır böceklerinin aralıksız ötüşünü dinlemiş ve bunlardan birkaçını alıp eve getirmişti. O zaman hayvancıkları bir kutu içinde beslemek doğrusu feci bir şey demişti. Ama arkadaşı açık bir kafese koyup ölüp gitmelerine seyirci kalmaktansa böylesi daha iyi cevabını vermişti. Hatta bunların yığınla yetiştirildiği manastırlar bile vardı. Çünkü bu hayvancıklar aranılan yaratıklardı. Chieko'nun cırcır böcekleri de çoğalmışlar ve onları eski tamba seramiğinden 2 kutuya bölüştürmesi gerekmişti. Her yıl Haziran başında yumurtalarından çıkıyorlar ve Ağustos ortasında da ötmeye başlıyorlardı. Karanlık daracık kutunun içinde doğuyorlar, şarkılarını söylüyorlar, yumurtluyorlar ve ölüyorlardı. Böylece soylarını sürdürüyorlardı. Bir neslin bile açık kafeste kısa ömürlü de olsa yaşaması ne kadar iyi olacaktı ama bütün bir hayatı kutu içinde geçirmek, bütün evrenlerinin bir kutu oluşu. Chieko, kutu içinde evrenin çok eski Çin'in dağ keşişlerine ait bir efsane olduğunu biliyordu. Bu kutunun içinde tadları eşsiz şaraplar ve nefis yemeklerle dolu saraylar varmış. Bu dünyanın ötesinde sihirli bir ülkeymiş orası. Cırcır böcekleri kutunun içinde besbelli sıkılmıyorlar. Her canlı gibi ölümlü dünyadan korkuyorlardı. Belki de bir kutunun içine kapatılmış olduklarından hiç haberleri yoktu. Ama yaşıyorlar ve yaşamalarını sürdürüyorlardı. Chieko'yu en çok şaşırtan şey bir seferinde yeni erkek böcek koymadığı kutuda yumurtadan çıkan yavruların minik ve güçsüz kalmaları oldu. Suç kardeş hayvanların çiftleşmesindendi. Bunu önlemek için cırcır böceği besleyenler aralarında erkek hayvancıklar değiş tokuş ederler. Şimdi ilkbahardı, cırcır böceklerinin mevsimi olan güz değildi ama ak ağacın gövdesindeki menekşelerle bunların Chieko'ya cırcır böceklerini hatırlatması arasında besbelli bir ilinti olmalıydı. Cırcır böceklerini kutuya Chieko koymuştu. İyi ama menekşeler o daracık yerlerine nasıl gelmişlerdi? Menekşeler nasıl çiçek açtıysa aynı şekilde cırcır böcekleri de bu yıl yumurtalarından çıkacak ve öteceklerdi. Hayat böyle mi sürüyordu? Chieko hafif bahar rüzgarının oynaştığı saçlarını kulaklarının arkasına attı. Menekşeleri ve cırcır böceklerini düşündü. Sonra da onları kendisiyle karşılaştırdı. Ya ben? Bu bahar gününde, tabiatta hayatın uyandığı ve nabızlarının atmaya başladığı bu günde Chieko sadece minnacık menekşelere bakıyordu. Mağazada öğle paydosu başlamıştı ve Chieko çiçekleri seyretmeye gitmek için söz vermiş olduğunu, bunun için de hazırlanması gerektiğini hatırladı. Bir gün önce Misuki Shinichi Chieko'ya telefon etmiş ve Hayan Tapınağı'nda Hayan Tapınağı, Kyoto'nun kuzey kesiminde imparatorluğun büyük tapınağı olarak 1895'te yapılmıştır. Hayan'ın anlamı huzur ve barıştır. İmparatorluk başkenti 794'te Nara'dan bugünkü Kyoto'nun bulunduğu yere taşınmıştır. Bu yeni başkente Hayan Kyo, Huzur ve Barış Sarayı adı verilmiştir. Sonra da adı Kyoto olmuş, 1000 yıldan fazla bir zaman başkent olarak kalmıştır. Meiji çağında 1868'de İmparatorluk Sarayı Tokyo'ya, Doğu başkenti, nakledilmiştir. Çiçeklerin açmasını seyretmeye gitmek üzere davet etmişti. Tapınağın bahçe kapısında birkaç haftalığına bilet kontrol işine girmiş bulunan fakülteden bir arkadaşı Shinichi'ye çiçeklenmenin şu sırada en güzel dönemine girmiş olduğunu haber vermişti. Shinichi, ben onu kendime özel muhafız olarak atadım, onun için her şey yolunda demiş, hafifçe gülmüştü ve onun bu hafifçe gülmesi güzeldi. Chieko, bizi de kollar mı diye sormuştu. Oğlan kapı kontrolü dedim ya, dilediğini bırakır içeri. Shinichi tekrar hafifçe gülmüştü. Ama Chieko'nun daha hoşuna gidecekse ayrı ayrı içeri girelim, sonra da bahçede çiçeklerin ortasında buluşalım. O zaman insan bir süre çiçekleri yalnız başına seyretmek zorunda kalır. Bunun da bir zararı yoktur. Öylesine güzel ki onlar, seyretmeye bir türlü doyulmuyor. O halde belki de Shinichi'nin yalnız başına gitmek daha çok hoşuna gidecek. Ah hayır, ama bu gece yağmur yağar ve çiçekleri kırarsa o zaman elden ne gelir? O zaman da kırılmış çiçeklerin güzelliğini seyrederiz. Yağmurdan ezilmiş, çamur içinde oraya buraya saçılmış çiçek yapraklarına sen güzel mi diyorsun? Yere düşmüş çiçekler, şey, sen kötüsün. Hangimiz kötü? Chieko göze çarpıcı olmayan bir kimono seçti ve dışarı çıktı. Hayan Tapınağı geçmiş zamanları değerlendiren şenlikleriyle de tanınmıştır. Tapınak binası 1000 yıldan fazla bir zaman önce başkenti Kyoto'ya nakleden İmparator Mamu'nun hatırasına kurulmuştu. 1895'ten kalma bir yapıydı. Yani pek o kadar eski sayılmazdı. Ama Tanrılar Kapısı ile dıştaki Ayin Salonu eski Hayan, İmparatorluk Sarayı'nın büyük salonu. Daigoku ve Büyük Kapısı örnek alınarak yapılmış. Oradaki gibi buraya da sağlı sollu kiraz ve portakal ağaçları merdivenli çıkış yolunun iki tarafına dikilmişti. İmparatorluk Sarayı'nın Tokyo'ya nakledilmesinden önce hükümdarlık etmiş olan İmparator Komai, 1838'de burada tanrılar arasına kabul edilmişti. Bu tapınakta sık sık evlenme törenleri yapılmaktaydı. Kiraz ağaçları erguvan rengi çiçekleri ve alabildiğine aşağıya sarkmış dallarıyla tapınak bahçesinin en güzel süsü olarak göze çarpmaktaydı. Ağaçlar sanki tapınağa kendi damgalarını basmış gibiydiler. Eski imparatorluk şehrinin baharını bu kiraz çiçeklerinden daha iyi ne ifade edebilirdi? Tepeden tırnağa çiçek açmış kirazların kızıl rengi Chieko'nun gönlünü dolduruyordu. Ah, bu yılda Kyoto'nun baharıyla karşılaştım diye düşündü. Olduğu yerde durdu. Bakışlarını başka yana çeviremiyordu. Shinichi daha önce gelmiş miydi acaba? Kendisini nerede bekliyordu? Önce onu aramak, sonra seyre koyulmak istedi. Çiçeklerin arasından aşağıya doğru yürüdü. Aşağılarda bir çayırlığın üzerinde onu buldu. Gözlerini yummuş, ellerini ensesinde kavuşturmuştu. Shinichi'yi uzanmış bir halde bulacağını Chieko hiç beklemiyordu. Yakışık almaz bir davranıştı bu. Hem bir genç kızı beklemek hem de böyle sere serpe uzanmak. Kendisini incitse ve nazik olmayan davranışta bulunsa, genç kıza onun bu yakışıksız uzanışından daha az dokunacaktı. Chieko çevresinde erkekleri yatmış görmeye alışmamıştı. Delikanlı ise üniversite bahçesinde çayırların üzerine sırtüstü uzanıp başını kollarına dayamaktan ve arkadaşlarıyla özdeğeri olan sohbetlere girişmekten zevk alırdı. Sadece bir alışkanlık işte. Shinichi'nin yakınında 4-5 tane yaşlı kadın kahvaltı paketlerini açmışlar, ateşli ateşli çene çalmaktaydılar. Acaba Shinichi yaşlı kadınları sevimli bulup yanlarına oturmuş, sonra da uykuya mı dalmıştı? O zaman içinde delikanlıdan gülümseyerek özür dilemek arzusu uyandı, birden yanakları kızardı. Shinichi'ye seslenmek elinden gelmiyor, kararsız bir halde orada duruyordu. Sonunda uzaklaştı oradan. Genç adamı şimdiye kadar uyurken hiç görmemişti. Üniversiteli üniformasını derli toplu şekilde giymişti, saçları özenle taranmıştı. Uzun kirpikleri bir erkek çocuğunun kirpikleri gibi görünüyordu. Ama Chieko bakışını onun yüzünden başka yana çevirdi. Shinichi, Chieko diye bağırarak yerinden fırladı. Chieko birden öfkelenmişti. Burada böyle yatman çok çirkin, önünden gelip geçenler seni seyrediyor. Uyumuyordum, gelirken seni gördüm. Ne kötüsün. Ben seslenmeseydim Chieko ne yapacaktı? Buraya geldiğimden beri hep uyur gibi mi yapıyordun? Şu gelen genç bayan ne kadar mutlu görünüyor diye düşündüm ve bir parça da efkarlandım. Üstelik başım da ağrıyordu. Ben mi? Ben mi mutluymuşum? Baş ağrın nasıl? Yok, geçti artık. Rengin solmuş. Yok, yok bir şeyim. Yüzün parıldayan bir kılıç gibi aydınlık. Parıldayan bir kılıç gibi sözünü Shinichi'nin yüzü için sık sık söylerlerdi ama Chieko'nun ağzından ilk kez duyuyordu. İçinde sıcak bir şeyler alevlenir gibi oldu ama sonra gülerek, ''Bu kılıç seni acıtmaz.'' dedi. ''Hem bak artık her yanımız çiçeklerle donanmış.'' Birinci ayrımın sonu sayfa 14.